Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bir ikisi bir de daha teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri konuşacağız. İlk haberimiz AMD'den geliyor. 500 serisi ekran kartları lanse edildi. Düşük, orta ve üst seviyede ekran kartı modelleri var ama üst seviye kullanıcıları pek memnun etmezken düşük seviye heyecanlandırdı.
Evet, 550, 570 ve 580 var. Araya bir de 560 modeli girecek. O Mayıs ayı gibi çıkacak muhtemelen. 400 serisinin devamı gibi görünen ama aslında devamı gibi olmayan yeni bir ekran kartı ailesi olarak AMD burada en az 2 yıldır ekran kartını değiştirmeyen kullanıcılar için yeni bir güncelleme seçeneği sunduğunu söylüyor 500 serisiyle beraber.
Evet. Arkadaşlar, üst seviyede neden beklentiler bulunamadı dedik. Yaptığımız testlerde gördük ki 580-480'in birazcık zayıflatılmış versiyonu.
Zaten teknik olarak da öyle. Yani evet. İki karta bakıldığı zaman 480 ve 580'i performansı etkileyen unsurlardaki tek fark frekansın daha yüksek olması. Ha, enerji tüketimini korumaya yönelik bazı şeyler var. Video incelemesinde söylemiştik, işte bellek tarafının artık 3 farklı modun olması ve ikinci monitörü taktığında olayın çok fazla enerji tüketimine yansımaması gibi.
Ama oyunlarda pek işe yaramıyor.
Yani o daha ziyade ofis kullanımında işte birden fazla monitöre sahipsen daha az enerji tüketmesini sağlayan bir unsur. Ama tabii orada da şey var, yani 480'e bakıyorsun 100 MHz daha yavaş, 150 watt. 580'e bakıyorsun 100 MHz daha az ama 185 watt zaten.
Evet, ama 550 orada en çok heyecan yaratan ekran kartı.
İncelemesini yapacağız önümüzdeki günlerde onu da.
Evet, onboard ekran kartlarına karşı güzel bir alternatif olarak.
Evet, işte Dota, League of Legends, Counter Strike gibi oyunları oynayan ve çok fazla bütçesini harcamadan $100 altı bir fiyatlandırmayla bu oyunlardaki performansını arttırmak entegre grafiğe göre isteyenler için iyi bir seçenek olacak o.
Nvidia'da dengi var mı?
1030 gelecek 550'ye karşı. Ona ne zaman çıkacağı belli değil henüz. Ama 1030 diye bir kart göreceğiz.
Ama işin garip tarafı Vega'yı bekliyordu insanlar.
Vega, o da gelecek.
Bir sonraki senenin ikinci yarısına falan kaldı herhalde, değil mi? O kadar geç tarihlerden söz eden var herhalde.
Yok, yani bu muhtemelen Computex'e yakın tanıtırlar diye tahmin ediyorum. Yani bu 3 aylık dönemin sonuna doğru. Biz şu an Nisan ayı içerisindeyiz. Mayıs sonu ya da Haziran başı gibi.
Piyasaya çıkışı o mu olur?
Piyasaya çıkışı yılın ikinci yarısını bulur. İşte bu yılın ikinci yarısını. Tabii İlk baştan kartların çıkacağı merak konusu. Şimdi 500 serisi yeni geldiği için sen incelemesinde söylemiştik. Muhtemelen Vega'yı ilk etapta biz yüksek performans segmentinde görürüz. Orta ve alt sınıfı bu kartlar doldurur. Kademeli olarak tabii işte Vega serisinin ismi eğer 600 olacaksa mesela 670-660'da görürüz gibi. Ama orada da yeni bir iddia var. Nvidia'nın da Volta jenerasyonu kartlarını yaz döneminde çıkaracağı söyleniyor. İşte yepyeni bir mimari, HBM2 bellekleri kullanan, HBM2 bellekleri kullanan, belki işte üretim teknolojisinde bir takım yeniliklerin olduğu özel bir kart serisi olarak da görebiliriz. Bana erken gibi geliyor ama bir takım rivayetler son bir haftadır dönüyor.
Yani Haziran'da da onu tanıtırsa 1080 Ti alanlar ağlarlar herhalde.
1080 Ti, Titan XP, yani çünkü orada çok ciddi performans farkı bekliyor. Çünkü stack RAM denen, yani GPU'nun üzerinde ya da belki orada HBM2'ye de gönderme yapıyor olabilirler. Ondan tam emin değiliz ama bariz bir performans farkı olur 1080 serisi, yani şu anki seriyle kıyasladığımız zaman.
Şimdi konuşulan bir olay var. Bu iddia değil aslında, yani yapılmış, denenmiş ve olduğu görülmüş olan değil. 480'e aynen. BIOS yüklüyorsun, 580 oluyor.
Evet, bir yurt dışındaki bir meraklı yapmış onu. XFX marka 480 ekran kartına bizim testini yaptığımız Safir 580'in BIOS'unu kurmuş. Tabii orada şeyi görmek lazım. Şimdi 580 yapıyorsun zaten aslında aynı GPU, aynı evet. Özellikler. Birinin frekansı daha yüksek. Benim merak ettiğim konu şu, 580 yaptıktan sonra BIOS'la, ki BIOS yapmanın belki en büyük esprisi, çünkü 480'in frekansını arttırıp 580 yapabilirsin zaten aslında performans olarak, ama acaba BIOS o bellekteki 3. enerji koruma modunu getiriyor mu?
Onu test etmesi ama i̇şte test çok zor.
Benim merak ettiğim konular onlar. Çünkü diğer türlü BIOS update yapmadan da, güncellemesi yapmadan da 580 yapabiliyorsun aslında.
Şimdi editörümüz bir yorum yapmış. Furmark'ta 75 kareden 77 kareye çıkmış. Passmark'ta 4417'den 4553'e çıkmış. Bu şey için, performans farkı için değmez demiş. Çünkü çok ısınıyormuş kart ama 580 zaten bu. Yani 580-480 arasında dağlar yok.
Ya tabii dağlar yok. Bir de şöyle bir şey var. Ortaya çıkan performans değerine baktığında eğer aynı testi 5 kere tekrarlarsan daha düşük skor da alma ihtimali var. Çünkü 1-2 kareden bahsediyoruz. Sonucunda zaten arka tarafta donanım aynı olduğu için aslında BIOS güncellemesiyle flashlayarak kartı 580 yapmayı zaten tahmin ediyorduk biz de. Şeye de bakmak lazım. Şimdi AMD ne diyor? Bizim 580'imiz ikinci nesil Polaris diyor. Aynı koşullarda, aynı BIOS'ta ve aynı frekans değeriyle farklı testler yapıp termal değerlere de bakmak lazım aslında.
Evet, her şeyden önce kartta bir tane ekstra güç girişi var. Girişi yani var. Bunları besleyebilmek için bu güç gereksinimlerini. Ben de bir test edip görürüm. Belki ileride biz de yaparız ya.
Yapılabilir. Ama dediğim gibi böyle hengameye bile girmeye gerek yok. Eğer 480 sahipleri varsa frekansı 100 MHz artırdıklarında
aynı
zaten
şey olacak
performans
zaten
olarak en azından aynı kapıya gelecek büyük oranda.
Bu arada Ryzen sistem kuracaklar için de MiniTX anakartlar göründü. Güzel haberlerden
BIOS'lar
bir tanesi.
Yaptım.
Özellikle Erdi çok sevindi bu olaya.
Ya ben bir yüksek performansı HTPC konsepti acaba Ryzen'ı olur mu, nasıl olur? Özellikle Ryzen 5 ile beraber çünkü orada 65 wattlık seçenekler de var. BIOS'lar yapmış. Hem X370 chipsetli bir model var yüksek performans segmenti için. Hani B350 var. O da daha ziyade Ryzen 5 ve ileride çıkacak Ryzen 3'ler için yapılan anakartlar. Benim burada sevindiğim nokta şu. BIOS'lar anakart alır mıyım? Almayabilirim muhtemelen. Zaten Türkiye'de de herhalde şu an satışı yok yanlış bilmiyorsam.
Ama o yapıyorsa Asus da yapar.
İşte o yapıyorsa yapar. Asus, MSI, Gigabyte gibi firmalardan da görürüz diye düşünüyorum. Daha fazla özelliğe sahip olan, daha fazla yeteneğe sahip olan. Çok merak ediyorum MiniTX sistemlerin Ryzen'la beraber nasıl olacağını. Açıkçası heyecanlıyım yani. Sevindiğim haberlerden birisi oldu geçen hafta için.
Mini televizyonun altına kurulan sistemler hakkında ne düşünüyorsun?
Ya şu boyda olmuyor da.
Oyuncular
şu boyda.
Oyuncular istiyor mu öyle bir şey?
Yani olabilir ama ne kadar gürültü çıkartacağı önemli tabii. Burada.
Az da gürültü çıkarsa konsol yerini tutmuyor gibi geliyor bana. Yani televizyon altı sistemler çok tutmadı. Hem bence oyuncu tarafında yani, hem de böyle multimedya tarafında. Zaten şimdi multimedya tarafı düşündün mü? Akıllı televizyon alıyorsun bir tane ya da küçücük bir kutu alıyorsun, ondan daha fazlasını yapıyor.
Şimdi adam bir kere PC olsun istiyorsa sağlam bir PC olsun, odamda olsun falan diye istiyor. Hani ikinci PC'yi fazlalık olarak görebilir. Hani konsol sonuçta ayrı bir şey. Ona özel şeyler var. O sadece onda tüketebildiğin. PC ikisi de PC olunca biri fazlalık olarak görebilir.
Ya orada heyecan yaratıyor. Şöyle bir kutu da işte Ryzen'da falan yüksek performans alabiliyor.
Evet, o güzel yani. Render makinesi yapıp köşeye
koyacaksın. Bir de MiniTX güçlü ekran kartları da var.
Çok güzel kasalar var yani.
Kasalar da var. Özellikle evet. Nvidia tarafında yaygın seçenekler MiniTX'de. Enerji tüketiminden dolayı AMD'de belki o kadar seçenek üst segment. Gerçi AMD'de R9 Nano falan takabilirsin. Evet. Piyasadan bulabilirsen eğer. O açıdan heyecanlıyım ya. Güzel olacak yani.
Bu arada hazır ekran kartlarını konuşuyorken Star Wars Battlefront 2'nin de bir videosu yayınlandı. Çok güzel görünüyor oyun ya. Yani bu sefer
bu sefer daha çok vuracaklar galiba.
Evet, güzel bir yönden başlamışlar.
Yani bir kere hikayesinin
kötü taraftayız.
Evet, hikayesinin olması güzel bir şey. Hani Dark Side'da geçecek aynı zamanda da ve hani baktığın zaman hani diyoruz ya geçtiğimiz senelerde falan hani oyun sektörü film sektörünü geçiyor işte Call of Duty bir tane Call of Duty Avatar'dan daha fazla hasılat getiriyor gibi şeyleri artık direkt Star Wars gibi markaların yapımcıları da sahipleri de görüyorlar ve bunların dolayı da hani diyor ki şimdi yeni çıkacak oyun filmlerin arasındaki hikayeyi dolduracak. Evet. İki filmin arasını bağlayacak diyor. Buradan da ne sonuç çıkıyor? Şimdi filmi izlemiş adam aradaki şeyi merak edecek sonuç olarak gidecek oyunda oynayacak ki oyun zaten biliyorsun ki çok fazla zor olmuyor artık oyunlar.
Ama ben yani grafiklerin de bu kalitede olacağını artık inanıyorum. Çünkü ilk oyunda gösterdikleri gibi çıktı.
Evet evet, grafiksel anlamda da bu şekilde gelecektir.
Zirve zaten ya.
Yeterliydi.
Evet.
Şimdi hikayeyle beraber. Benim endişe duyduğum bazı noktalar var. Şimdi tamam ben senaryosuyla çok fazla ilgilenmiyorum ki DICE'dan gelecek senaryo modlarını da şu ana kadar beğenmedim açıkçası. Star Wars multiplayer nasıl olacak? Önceki biliyorsun multiplayer çok sığdı. O yüzden 2-3 ay içerisinde herkes sıkıldı ve bıraktı. Hani Season Pass alanlar da artık yanmış bir şekilde gelecek karakter ne olacak diye oynamaya devam etti falan. Burada şey falan diyor mesela işte maksimum 40 oyuncu diyor. İşte o uzay savaşları bu sefer artık uzaya da çıkıyor gelişmelerden bir tanesi. Şey olacak diyor işte 20 kişi oyuncu olacak. Diğer 40 kişi yapay zeka olacak bir moda olacak mesela. Orada da işte bir şeyleri ele geçirmeye çalışacaksın falan. Hani böyle bir sınırlandırma var. Neyden acaba?
Bilmiyorum. Görmek lazım. Grafikler çok iyi. Belki konsollarda sınırlamaya gitmişlerdir bir şeyden dolayı. Onu da...
Ama şimdi şöyle düşün. Battlefield 1'de bundan aşağı kalır gibi değildi.
Evet.
Ve onda 64 kişi oynayabiliyorlardı ama konsolda öyle değildi tabii.
Belki de konulu şeylere daha odaklanacaklar. Multiplayer senaryolara.
Belki olabilir. Göreceğiz bakalım ama yapay zeka biraz soğutucu.
Bir de yavaş şey var mı bu oyunda? Şimdi 17 Kasım'da çıkacağı söylenmiş. Muhtemelen herhalde o tarihlerde Scorpio'da çıkar diye tahmin ediyorum. Holiday ya tatil dönemine denk gelecekse. Şimdi burada tabii Scorpio yazmıyor ama acaba Scorpio için de bir özelleştirme durumu olur mu? Tamam geriye dönük Xbox One oyunları destekleniyor şudur budur ama yeni bir konsol çıkacakken herhalde onun yeteneklerinden istifade edebilecek şekilde de yaparlar diye tahmin ediyorum.
Yaparlabilirler. Ya bu arada oyunun fiyatı da 60 euro orijinde.
Önceki gibi Scorpio ile ilgili çok bir şey bilmiyoruz ya. Neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz gibi bir şey.
Artık bayağı bir şey biliyoruz aslında yani.
Yani Xbox Scorpio ile bildiğimiz ilgili bir şey var abi, fiyatı sızdırıldı. Yani 400 euro civarında bir fiyatı olacak.
400 euro ise bence çok iyi.
Evet, hani bana da iyi geldi.
Önceki nesil de bu fiyattan çıkmıştı PlayStation 4'te. Hatta PlayStation Pro da bu fiyattan aynen çıkmıştı aynı şekilde. Hani 400 euro şey gibi, Apple'ın fiyat standardı gibi böyle konsollar için de standart belirtilmiş. Bir hariç, tabii ki Nintendo hariç. Yani PlayStation ve şey Scorpio aynı şekilde gidecek. Yani iyi satar bence 400 euro.
Burada farklı kapasite seçeneği sunarlar mı acaba? Versiyonu olur mu?
Ya şu an belirtilende farklı kapasite seçeneği olmayacak.
İşte şu an öyle ama acaba hani sabit tarafında...
Onu ileride yapıyorlar. Onu nasıl yapıyorlardı biliyor musun? Şimdi konsol satıyor, bir tepe pik yapıyorlar.
Sonra yavaşlama yavaşlayınca.
Bir tane daha çıkartıyor, bir tane daha çıkartıyor. Yani çekemediğini çekmeye çalışıyor. Ya da konsolunu değiştirmek istediğini tavlıyor falan, öyle bir değişik bir şey var.
Şimdi aparat olacak mı, beraber gelecek? Yeni bir teknoloji duyuracaklar mı falan, bunları da bilmiyoruz.
Evet tabii. Belki ben Kinect'in yerini sanal gerçeklik kaskı alacak diye düşünüyorum. Microsoft sanal gerçeklik kaskı üstünde çalışıyor ve ortaklarıyla beraber çalışıyor. Yani bir konsept oluşturdular. Hı hı. Asus, Acer bu işin içinde, MSI falan da var. Herkes kendi kaskını üretecek ve $299 falan kask. Öyle ucuz değil, tam mükemmel ucuz değil ama uygun fiyatlı diğer kasklarla karşılaştırıldığında.
Şey olamaz mı? Belki bir geliştirmişlerdir bir prototip falan. HoloLens'in biraz daha light versiyonu gibi bir şey.
Bu kask onu da sağlıyor. Çünkü kaskın üstünde birçok kamera var. Hem oda içindeki konumunu algılıyor, hem de arttırılmış gerçeklik için odanın görüntüsüyle bir şey mixleyebilir ama HoloLens kadar olmaz. HoloLens teknolojisi henüz daha tam oturmuş değil, kitlelere yayılacak seviyede değil ve pahalı. Yani bir de öyle bir durum var.
Scorpio ile ilgili şey de oldu bak, geçen tesadüfen gördüm. Eurogamer bir yazı daha yayınlamış mesela, neden Ryzen tabanlı değil diye işlemcisi. Çünkü bir tartışma vardı orada, acaba yeni nesil vesaire mi diye. Aslında bizim seninle sohbetlerimizde konuştuğumuz şeye gelmiş. PlayStation 4 Pro'da da mesela niye eski nesil işlemci kullanılır tarzında. Tabii bu firmalar maksimum seviyede geriye dönük uyumlu hesaplıyorlar. Yani yeni mimarinin arada getireceği bir nanosaniyelik iletişim bile geliştiriciye ek yük getiriyorsa farklı hesaplar yapıyorlar. Dolayısıyla temel burada argümanları...
Temel argüman maliyet ya. Bir de
maliyet zaten etken. Maliyet zaten etken de yüksek maliyetin üzerine bir de geliştiriciye zorluk çıkardığınız zaman iyice işinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor
ama
bu durum.
Ama x86 tabanlı verdi. Ne o, kadar zorluk olabilir?
Tamam da şimdi mimarideki... Şu an AMD diyor ki Windows tabanlı oyunlarda bile optimizasyona ihtiyaç duyuyoruz diyor. Yani şimdi işte bir Exynos Singularity'ye güncelleme geldi. Performans %30 arttı.
Yani o... öyle ama ben yine de çok temeline bakarsan eğer yine maliyet ve çok erken...
Yok yine x86 ama şöyle bir şey var yani... Konsollardaki x86 o kadar kötü ki şimdi oradan başka bir yere geçiyorsun. Pek çok tabii kriter dar kapağında buna ek olarak vardır diye
en
tahmin ediyorum.
En çok şeyde zirve yapmıştık galiba, o PlayStation 3 zamanında direksel işlemciye geçtiklerinde senelerce zarar ederek
özel
sattılar.
Özel iş ilanları açıyorlardı ya, bunu anlayıp uygulama geliştirebilecek
şey var mühendis var. Aynen. Zaten oyun çıkmadı ona çok uzun bir süre biliyorsun.
Evet.
Yani Xbox 360 yapan sel işlemcidir. Orada yürüdü adamlar. Bu arada Xbox Game Pass Alpha yakında bitiyormuş. 10 dolarlık fiyatıyla 100'den fazla oyuna erişmek bence Xbox'ı şu anda lider konsol sınıfına sokuyor.
Ya şimdi oyunların hepsi açıklanmadı tabii ki. Birkaç tanesini biliyoruz. Arada hani diyecek oyunlar var
şey
gibi.
Şey olmasın, bağımsız yapım olmasın ya. Onları satın alalım. En kalitelisini de satsınlar.
Şeyler vardı işte. Ya hani 1 milyon in 1 kasetler vardı ya. Onun gibi bir paket çıkarmasınlar da. Onun dışında şey için güzel ya. Hani çok oyun oynayan adam,
bak,
sıkılan
bak.
Adam için.
Fable 3, Gears of War Ultimate Edition, Halo 5, Guardians, Lego Batman, Mad Max, Mega Man Legacy Collection, NBA 2K16, Payday 2, Saints Row 4, Re-Elected, Soul Calibur 2, Tekken Tag Tournament 2. Yani oyunlar kötü değil abi.
Yarına fazlası güzel mi? Evet
yani. Ya şimdi sen bu paketi mesela 10 dolara sat, sadece bu oyunları 10 dolara sat, çatır çatır alır millet. E şimdi şöyle düşün. Bu oyundan daha fazlasına sahip olacaksın. Girenler ve çıkanlar olacak.
Evet. Yani
bunların seviyesinde olacaksa gelecek olan oyunlar... Bence gayet iyi bir...
Değer. Çünkü sen şu an Halo'yu zaten 10 dolar alamıyorsun.
Evet.
Yani öyle bir durum söz konusu.
Bir de çeşitli indirimler olacak. Mesela sadece bu paketi kullanan kullanıcılara bu oyunlarda indirimler uygulanacak. Mesela oyunu tamamen de satın alabilirsin.
Çok
hiç
güzel.
Gitmesin diye. Veya DLC'sini daha ucuz alabilirsin. İşte ek paketini daha ucuz alabilirsin gibi şeyler olacak.
Evet. Ya oyun gitsin ya. Çok sıkıntı değil.
Yani değişebilir ya. Ama çok beğendiğin olursa belki...
Tadı damağında kalır. İyi olur yani.
Nvidia'nın servisi vardı. Oyun kiralama. Acaba onun akıbeti ne oldu?
Hayır, ben onu daha çıktığı gün tweet atmıştım. Bazı editör arkadaşlarla tartışmaya girmiştik bu iş tutmaz diye.
Razer da yaptı hatta ya.
Yok şöyle bir şey var. Şimdi bazı arkadaşlar şeyi unutuyorlar. Bu iş 5-6 yıldır konuşuluyor. Sony bir tanesini satın aldı biliyorsunuz. Sony'nin aslında...
Online var değil mi? Online
evet, bugün Play Love...
Gaikai vardı.
Bugün Play Now dediğimiz olay Gaikai. Yani Sony satın aldı da yaptı bunu. Çünkü neden? Gaikai batıyordu. Yani onlar yapamadılar. Online vardı, ne oldu, konuşuyor muyuz, konuşmuyoruz. Yeni bir şey
değil mi? Nvidia'nın fiyatı çok yüksek gibi daha. Ben teknolojiyi kullanabildiğim şeye geçtim.
Yok bir de Erdi bak hep olan bir şey. Yani Nvidia onu tanıttı da ben şok oldum. Bence tanıtacak bir şey bulamayınca bu da var diye araya eklemişler yani. Zaten parayı da yüksek tuttular ki o servisi yapmamak için. Kimse satın almamıştır onu.
Ama şimdi onlar stream, onları ayrı tutmak lazım. Burada direkt oyunu indirip oynuyorsun.
Tabii. Doğru söyle bak.
Karışmasın. Da arada fark var zaten de aklımı birden o tarafa da gitti yani. Ocak ayından beri cevabı
burada oyunu direkt indirip oynuyorsun. 10 dolar istiyor. Orada stream ediyorsun. 40 dolar istiyor.
Bir de orada işte lag sorunlarını falan aşamadın.
Bir de orada tabii teknik gereksinimler var başka da yani.
Evet ama tabii orada oyun sınırı da yok. Yani bütün oyunlar var. Öyle bir durum söz konusuydu. Bu arada Yandex Google'a dava açmıştı biliyorsunuz Rusya'da. Kazandı.
Memleketinde, ana vatanında.
Kazandı ve Rusya karar aldı. Rekabeti engelleme kurumu onların. Dedi ki bundan sonra Google Rusya'da sattığı hiçbir telefonu kendi uygulamasını kuramaz. Sonra Google'dan açıklama geldi. Biz Yandex'te oturduk, anlaştık. Hiçbir sıkıntı yok.
Yani Yandex orada şimdi zaten anlaşmışlar da açıkçası bakıldığı zaman tabii şöyle bir şey var. Yani hani bir platform var. Platformun içerisinde bir takım servisler var. Aynı servisi senin dükkanındaki başka markada verebiliyor esasında. Biraz haksız rekabet durumu ister istemez oluyor yani o tarafta bakıldığı zaman. Ama zaten çözmüşler olayı.
Ama yani Android zaten. Google'un platformu değil mi sonuç olarak?
Tamam.
Yani?
Yandex başka bir platform ama. Ve Yandex'in kendi mail hizmeti var, kendi navigasyon hizmeti var, ama kendi arama motoru var. Tamam, işletim sistemi yok da önemli değil ki.
Adam şey söylüyor yani diyor ki işletim sistemi farklı bir şey diyor, bu servisler farklı bir şey diyor. Sen dayatamazsın.
Microsoft Avrupa'da
kanal atlar yani. Dayatıyor. Diyor ki aynen. İşletim sistemini tek kullanamazsın.
Şu uygulamalar mutlaka içinde olacak evet. Diyor. Şunun servisini mutlaka vermek zorundasın.
Microsoft'a bak o zaman. Microsoft hiçbir şekilde Windows satmamalı o zaman.
Ama mesela bak dikkat et, Microsoft Windows Phone telefonlarda Yandex arama motoru sabit geliyor. Ülkeye aynen. Göre değişiyor. Burada Windows 10 kuruyorsun.
Yok ben PC'ler için konuşuyorum. Ha,
PC'de de öyle. Internet Explorer'ın default arama motoru ne? Sabit. Yandex. Türkiye'de. Yani yerelleştirme var. Bölge bölge özelleştirme var onlarda da.
Ya oradan yıllarca internet tarayıcısı default ne gelmeli bile çok tartışıldı. Bir sürü ceza yediler zaten o konuda da Avrupa'da özellikle.
Yani o iş bence gerçekten direkt böyle dayatma olmamalı. Yani Casper dilerse Gmail olmadan da Android aynen. Telefon satabilmeli Türkiye'de.
Ki yapıyorlar. Çin'de yapılıyor bu.
Evet.
Çin diyor ki ben bu servisleri istemiyorum diyor. Orada o servisler olmadan veriyorlar yani. Kuzey Kore'de ne yaptığını kim biliyor abi.
Kuzey Kore'de orada. Gördüm geçen bir tane telefonla oynuyorlardı. Şey falan geliyor default olarak. Sivrisinek kovucu bir uygulama falan geliyor.
Böyle. Bomba ya.
Orada bir tane fotoğraf var. Devlet başkanı bilgisayar başında arkada o bilgisayar sistemi kuranlar var. Adam alttan oluyor. Çalışmazsa ne olacak acaba?
Şey var. Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, daha doğrusu Türk kökenli Hollanda vatandaşları bir kasa yapmışlar BC1. Yapboz kasa. Aslında uzay montaj kasa kuruyorsun. Ama vidalar falan o kadar kaliteli
çok ki. Çok modüler yapmışlar böyle. Tak çıkarı evet. Kolay olmuş yani o
vidalar. Tasarım ödülü kazanmışlar. Bu da bizde haber olmuş. Aslında kasaya baktım. Benim haberim yoktu haberden önce. Çok da güzel görünüyor.
Şimdi
iletişime geçip istemek lazım.
Şimdi onu ben de düşündüm. Strecom diye bir firma esasında bu. Yurt dışında popülerler. Nasıl popülerler? Yani bir şekilde aslında Türkiye belki ticaret yapmadıkları için olabilir ama ben Türkiye'deki teknoloji yayınlarıyla da iletişime geçmek isterim. Çünkü bunların tam ismini şimdi hatırlayamadım.
Niş market için ürettikleri bir tane kasaları var.
Bunların DB4 diye bir kasası evet. Var Mesut. Tamamıyla fansız, metal bir blok. Birkaç tane popüler YouTube kanalında incelemesi de var bunun. Hatta daha sonra içerideki termal performansı arttırmak için ek aksesuarlar da yaptı. Ekstra ısı borusu falan takıp böyle performansı iyileştirmeye yönelik. Tipi falan da böyle çok şey endüstriyel tasarım evet. Güzel bir kasa. Başarılı işler yapıyorlar yani böyle değişik özel işler yapıyorlar. Keşke Türkiye'de hani bir iletişime geçmek lazım ya aslında. Bunlar incelenebilir. Değişik güzel ürünler.
Performansı nasıl acaba ya? Çok merak ettim. Yani bunun yazın...
Bu kasanın performansı şeydi.
Yazın kullansan yanar Türkiye'de.
Bu kasanın performansı yüksek performans işlemcilerine çok evet. Uygun değil ama nispeten daha düşük.
Sen diyorsun ya sessiz medya bilgisayarı.
Aynen tam sessiz evet. Şey
ama
olmuş
ama. Ama tipi de odaya koymaya çok uygun değil.
Yo abajura falan benziyor aslında.
Şey ya ne bileyim.
Lamba gibi yedirirsin onu.
Tamam metal bir blok bu ağırdır ama burası.
Biraz ağır evet. Metal olarak alüminyum. Bu arada BC1'de de kullanılan alüminyum vidalara kadar hepsi özel üretilmiş. Çünkü bu profesyoneller için demişler. Çok fazla vidaları söküp takacakları için aşınmayan, bozulmayan vidalar kullandık. Her şeyle özel üretim demişler. Zaten bakıyorsun harbiden birinci sınıf.
Adamlar çok güzel, çok acayip işçilik var ya.
Bizlikmiş hemen iletişime geçip isteyeceğim zaten. Bir tane yollasınlar test sistemini onun üstüne kuralım yani. Burada uğraşıp duruyoruz o kadar. Grand Theft Auto Online için Tin Racers, ya bu mod çok güzel olmuş ya. Bu mod duyurulmuş. 25 Nisan'da kullanılabilecekmiş. Yeniden milleti oyuna döndürecekler.
Zaten GTA olmaktan çıktı biliyorsun ki. Online,
bir sürü modu var.
Online'a gelen güncellemelerle birlikte ki zaten GTA, hani biz de diyorduk daha önce muhabbetini yapmıştık galiba. GTA bir oyundan öte bir platform evet. Gibi artık. Adamlar sanki bir programlama dili yazmış gibi oyunu geliştiriyorlar. Şekilden şekile sokuyorlar. Hani oyun içinde oyun yapıyorlar. Bu da oynamış mıydınız daha önce? Micromachines
evet.
Diye bir oyun vardı işte üstten görünüşlü minik arabalarla falan. Biraz da şeye benziyor.
Ben GTA... onda var ya günler harcamışsındır kardeşimle beraber.
Bir de Revolt vardı mesela evet. O da ayrı bir şekilde. Kamera açısı değişikti. GTA 2'ye multiplayer olsaydı bu şekilde olurdu işte üstten görünüşlü falan. Güzel duruyor yani farklı bir oyunmuş gibi.
Çok güzel olmuş ya beğendim gerçekten de. Saints Row 2 bedava olmuş.
Evet. Öncelikle GOG'da oldu. CD Projekt'in dağıtım şirketinde. Yani GOG'dan oyunu direkt indirebiliyorsunuz ama acele etmeniz lazım. Hani videoyu izlediğiniz gibi gidip kontrol edin bence. Çünkü kısıtlı bir süre içerisinde verilecektir GOG üzerinde. Aynısı Steam'de de yapıldı. Şimdi şöyle ki eğer oyunu Steam'den alacaksanız zaten gidiyorsunuz hemen oradan kütüphaneye ekle diyorsunuz. Hani install diyorsun ya da play game diyorsun.
Kurmana bile gerek yok.
Yani kurmana gerek yok. İndirmene de gerek yok. Sadece kütüphaneye eklensin. Zaten orada uyarı çıkıyor. Bilgilendirme çıkıyor. Eklendi diye. Ondan sonra bir daha sonsuza kadar sistem kütüphanede kalsın.
Hep söylerim. Bu oyunun birincisi efsaneydi. Sonrası.
Beleş oyun ya.
Olsun. Evet doğru. Bulunsun. StarCraft ve StarCraft Blood War da bedava oldu.
Evet. Kült RTS oyunlarından, evet. Strateji oyunlarından. İlk StarCraft zaten her zaman daha fazla beğeniliyor. StarCraft 2 o kadar çok fazla ilki kadar yapamadı. Beğenilmedi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Zaten biliyorsun ki Blizzard yeni bir remake geliştiriyor. StarCraft'ın ilk oyunun aynı oynanışı olacak şekilde. Grafiklerinin 4K desteğiyle birlikte. İşte seslerinin, animasyonlarının biraz daha düzenlenmiş haliyle sunacak remaster remake olarak pardon. Bu yıl içerisinde çıkmasını planlıyorlar. Hatta belki yaz aylarında falan olabilir. Fiyatı belli değil. Belli bir fiyata satacaklar elbette ama bu biraz şey gibi.
Hadi ön siz promosyon. Bunu
şimdi alın oynayın.
Nasıl rezil bir şey olduğunu görün.
Biz remake'ini çıkartınca parasını o zaman verirsiniz. Al falan yani. Diye.
Demo gibi bir şey yani değil mi?
Yani bunu da oynayan tabii ki açıp da oynayabilirsin. Gayet güzel şu an çıkmış pek çok RTS oyundan daha iyi kaliteli bir oyun. Açın oynayın oynamadıysanız. Tavsiye ederim.
Bu arada çok enteresan bir haber var. Stony Brook Üniversitesi'nde nerede olduğunu bilmiyorum bu üniversitenin. Bu arada ilk defa ismini duydum ama. 3 öğrenci 8 ay boyunca araştırma yapmışlar ve 25 bin tane domainin yani alan isminin Apple ve Microsoft'un teknik servisi gibi gözüküp insanları dolandırdığını görmüşler. Ve bazen bir sorununu çözmek için 70 dolar ile 1000 dolar arasında bir para talep ediyormuş bunlar. Yani Microsoft'un şeymiş gibi gözüküyorlar. Kendi teknik resmi servis platformu, resmi platformuymuş gibi gözüküyorlar. Sen sorununu bunlar çözsün diye bir de para veriyorsun adamlara.
O da büyük sorun ya. Düşünsene bir sürü böyle binlerce site var. Hepsi sana bela oluyor.
Ya bu belki, Google'ın aptallığı. Ben size ne söyleyeyim? Evet. Başka hiçbir şey
değil. Aynı şeyi söyleyeceğim.
Ama istediğin kadar de, al.
Belki tarayıcılara falan özel bir arka tarafta bir motor geliştirmeleri gerekiyor. Bunların doğruluğunu analiz edebilen. Sonucunda Türkiye'de biliyorsun bir sürü şey oldu. Özel banka mailleri gibi bankaların mail temalarını kullanıp İşte farklı işlem yaptırmaya çalışanlar. Hepsini geçirme abi. İki günde bir akşam televizyonlarda görüyoruz. Telefonla işte polisim, şuyum, buyum, işte terörle mücadele için para topluyoruz deyip insanların ki profesörüne kadar var yani.
Evet.
Farklı
doktoruna
kadar da var yani. İnsanların kandırdıklarını ve dolandırdıklarını da biliyoruz. Hani buna da şaşırdık mı? Şaşırmadık açıkçası.
Ya ben orada şunu anlamıyorum. Yapay zeka geliştiriyoruz. Kendi kendine makine öğrenme, olacak. Dünyanın öğrenme. Kendi yayacağım falan diyor adam. Sonra diyor ki haberin sahte olup olmadığını anlıyorum. Senin düşünceni okumaya çalışıyorum filan. Sonra bakıyorsun haberi senden çalan site en yukarıda çıkıyor arama motorunda. Yani bunun hiçbir matematiğini hangi yapay zeka kullanabilir
anlamak yeni bir Android gireceğiz. Telefon ya da yeni bir iPhone çıktıktan sonra Google arama işte sağlıyorum. iPhone 8 ya da Samsung Galaxy S8 yaz. İlk çıkan görseller
hepsi fake.
2 yıl önceden konuşulmaya başlayan fake ya da prototip ya da anonim görseller oluyor. Yani hani
yani bu Google'ın aptallığı başka bir şey değil. Yani kullanacağın ne yapsın? Güveniyorlar platforma, arama yapıyorsun. Sana ilk çıkarttığı şeyler sahteyse orijinali varken diyecek de bir kelime yok yani.
Ama ülkeler ilginç mesela orada. Hindistan ve ağırlık Hindistan'da mesela. Hindistan üzerinden bayağı bir üç kağıt döndürmüş gibi görünüyorlar.
Hindistanlar ya da demiş ki bütün dünya bizi call center olarak kullanıyor. Bari bu işi ticarete döndürelim.
Aynen.
Herkes bir domain alsa zaten.
Evet.
De şey nasıl Kosta yapıyorlarmış ki? Var. Yani benzer isimler kullanarak mı?
Tabii sen şimdi sorununu yazıyorsun. Destek yazıyorsun. Adamın sitesi çıkıyor en yukarıda ve ismi çok yakın.
Yani aratmasına gerek yok mesela. Direkt link atarak da yapıyorlar. Bunu Steam'de de yapıyorlar. Bir ara çok popülerdi.
Ama şimdi düşünsene sen destek arıyorsun. Yani şimdi adam sana ne mail atacak? Bilgisayarında sorunum var herhalde filan diye mail mi atacak?
Yok şu oyun indirime girmiş diye mesela
düşün. Bir doğa var doğru.
Steam Powered tamam mı normalde adresi? O Steam değil Stern şeklinde yazılıyor tamam mı? RN.
Karşı değil kaşık
yiyor. RN'yi kullandığın zaman zaten M harfi gibi okunuyor. Senin orada dikkat etmen imkansız yani.
Abi Türkiye'de de bir yere vardı ki işte şey Samsung diyemiyordu. Galaxy S5 diyordu. Alakası yok. Çin'den çakma bir telefon tamam mı? Sitesine bir görüyoruz Samsung'un resmi web sitesi gibi.
Evet.
Çok satışlar yapıldı öyle.
Ve sen marka telaffuz ettiğinde deli gibi ceza kesen Rütük. Adam yarım saat 45 dakika boyunca sahte telefonu satıyor. Televizyondan bir ses yok.
Radyoda var abi. Radyoda hala var.
Evet doğru.
Adam telefon bedava diyor. Sadece diyor, kargo parası 250 TL. Yani Alaska'ya buradan şey yapıyor. PTT ile kargo yolluyor sanki.
Neyse artık. Firefox 53 yayınlanmış. Tarayıcı artık daha az çökecek demişler.
Kullanan var mı?
Çökecek ama daha az çökecek. Bir de öyle.
Para olmuyor. Yani kullanan öyle.
Evet değil mi? Bak mesela bu güncelleme sayesinde GPU ile ilgili çökmeler %17. Directory'de çökmeleri de %22 azalmış. Ya bak gitmiş değil. Azalmış sadece. Harbiden bunu kullanan kaldım ya.
Firefox o %20 falan işte Firefox kullanan sayısıdır herhalde.
Abi Chrome çıkana kadar en çok kullandığım tarayıcıydı. Chrome çıkana kadar. Evet. Sonrasında Chrome'a geçtim. Ama bunlar tabii ondan sonrasında tekrar geri döndürecek hamleleri de yapamadılar. Yavaşladıkça yavaşladı. Yani şu an herhalde en çok RAM'e yüklenen tarayıcı budur diye tahmin ediyorum.
24 çöküyordu, ben kullanmıyordum bunu ya. Yani tam bir iş yapacağım. Açmışım sekmeleri, şak gidiyordu abi.
Abi kimse yokken bunlarda bu eklenti olayı falan çok iyiydi. Farklı böyle işleri olan bir takım eklentileri kurabiliyorduk. Sonrasında ama tutturamadılar
ya. Yani. Ara bayağı hayran kitlesi falan vardı ya.
Çok iyiydi abi bir dönem yani. Bir dönem hakikaten direkt evet, adet çantasındaki
uygulamadan değildi. Özellikle reklam engelleyici ilk burada çıkmıştı değil mi? Yanılmıyorum.
Yanılmıyorsam herhalde öyleydi.
Download eklentileri vesaire.
Şu an Chrome'u bırakacak olursam herhalde Opera'ya geçerim.
Ben Firefox'u şeyde kullanmaya başlamıştım işte. YouTube'dan video indirmek için.
Çünkü abi, o dönem ayrıcı vardı.
Evet, o dönem internet leşti. Evet. Ve yüksek çözünürlükteki videoyu indirmeden kesinlikle izleyemiyorduk. Bu da sağ olsun indirebiliyordu. Bir tane aracı vardı, şık diye indiriyordun. Çok fazla kullandım. Bu arada kredi kart dolandırıcılıkları gitgide azalacak gibi duruyor. Çünkü Mastercard'da parmak izi okuyuculu bir kredi kartı modeli tanıtmış. Hı hı. Hiçbir kalınlık artışı yok. Post makinesine soktuğunda parmak izini okutuyorsun. Şifreni kimse şifre görmüyor.
Yok, şifre yok zaten. Hani. Adam evet. Özellikle parmak izi okuyucuya yoğunlaşmışlar. Güvende olmuş yani.
Yine her türlü yaparlar ya. Adamların çünkü...
Lan parmağını kezer yerine.
Adamların tekniği hani şey değil. Teknik altyapının yetersizliğinden dolayı değil. Yani sosyal mühendislik üzerinden gittikleri için... Kandıracak mutlaka bir taktik bulunuyor.
Abi yani. Türkiye'de şey var ya, yine ana haberlere konu oldu. Adam kameranın çektiğini bile bile makineye bir şeyler yapıyor yani. Post şeye, ATM'ye. Yani böyle insanlar var.
Bir de parmak izi zaten bildiğim kadarıyla çok da güvenli bir şey değil yani.
Ya şifreden daha güvenli abi. Adam şifreye girerken bir de bakmamaya çalışıyorlar. Yani iğrenç bir durum abi.
Bak şöyle düşün, sen uyuyorsun tamam mı? Ben senin parmak izini alabilirim ama şifreni almam.
Ya parmak izimi alabilirsin ama şöyle bir şey var. Artık zaten o kadara kadar yöneldiysen abi şifreyi de alırsın. Yani o döve döve alabiliyor.
ATM'de bazen sıralar oluyor mesela. Böyle maaş dönemleri falan şey parayla ilgili. Orada bazı insanlarda şey stresi var mesela arkasındayken. Yok şimdi kafasını çevirse ona baktım falan zanneder deyip böyle sürekli sağa sola bakanlar da oluyor arada.
Dikiz aynası var ya bir tane.
Yok, en son geçen bir sürekli
anlar. Oradan kesiyorsun böyle.
Ya orada şey çok garip abi bankamatiklerde. Adam hesabında ne kadar para olduğunu görüp sana sıkıntı yaratır mı? Hani az olsa ayrı bir sıkıntı. Karizma düşüyor yani.
Ne fakirmiş lan.
Çok olsa peşime düşer mi? Hep bir gerilim ya bu bankamatik.
Geçen döviz hesabını gördüm de iyi yani sağlam.
Denovo'nun son sürümü kırılmış bu arada. Bu oğlum bunlar üretmesinler artık bu hack sistemini.
Zaten pek çok oyun bırakmaya başlamıştı bunları.
Evet.
Çünkü bunlar diyordu ki biz şöyle bir sistem yaptık anti-tamper sistemiyle birlikte. Hani oyunlarınız kırılmayacak dediler. Hakikaten de bir süre kırılmadı. Bir süre dayandılar. O sırada bunların iş anlaşmaları falan patlama yaptı böyle. Hatta Mount & Blade Bannerlord'u da bağlamışlar muhtemelen. Muhtemelen işte Mount & Blade 2'de denuvo olacak. Tabii anlaşmadan vazgeçmezlerse. Sonra ne oldu? Yavaş yavaş çıkmaya başladı. İşte denuvo patladı. Artık kırılıyor vesaire. Birkaç tane daha oyun düşmeye başladı falan derken. İşte Doom'undan tut. İşte Crytek'ine kadar, Inside'ine kadar pek çok oyun bıraktı denuvoyu. Bırakanlar da artacaktır. Çünkü sonuçta bayağı bir para veriyorsun. Ve denuvodan beklediğin şey en azından bir hafta 10 gün oyunun kırılmaması.
Onun ekmeğini Just Cause yedi ha. Just Cause'u kremalılar biliyorsun çok uzun bir süre.
Evet, bayağı.
Kırıldığı zaman da indirime girmişti, yine millet gitti satın aldı zaten.
Abi birinin çok güzel bir sözü vardı, o aklıma geldi. Kırılamayacak sistem yoktur, kırmaya çalışan adamın yeterli zaman yoktur diye. Yani biraz uğraşınca.
Onu artık şey yapıyorlar zaten ya, hani oyunu online ağırlıklı yapma. İşte online'ın olmazsa olmazı olması lazım ya, oyunun ki da... adam gidip orijinalini alsın. Mesela Battlefield 1
evet.
Kırılıyor mu? Hayır. Ya, neden? Çünkü multiplayer oynuyorsun.
Bir şey çok kötü oldu abi onda da. Yani benim modemin bir hafta adaptörü bozuldu. Gittim hani adaptör temin edene kadar falan. O süreçte internet yok. Gece bir oyun açayım dedim. Hani madem internet yok oyun oynayayım diye. Abi oynayamadım. Bütün oyunlar dijital. Hiçbiri açılmadı. Hiçbir oyunum çalışmadı ya.
İnternetim yoksa abi.
Steam olmamı istiyor. Uplay öyle.
Steam neyse. Steam'e bak oynuyorsun. Steam'de çok fazla sıkıntı
Steam'de
yaşamıyorsun.
Steam'de eğer yakın zamanda online olup offline'e geçtiysen oynuyorsun.
Yani o kullanıcı olarak o bilgisayarda girdiysen yine girebiliyorsun normal bir şekilde offline modda.
Bazı oyunlar evet.
Ama şeyle orijinle Uplay o.
Onlar tamamen kapalı. Onlar da hiçbir şey yok. Ve şeyi anladım resmen. Bu oyunların sahibi değilsin abi.
Tabii canım. Yani Steam'e de
kiracısın abi.
Aynı kiracısın şekilde yani. Resmen.
Burada sahibi olduğu bir şey yok. Dijital her şey. Yani 20 sene sonra Gabe Neville hadi ben gittim Mars'a yerleşiyorum falan dese.
Yok Gabe Neville şey diyor. Senin hareketlerini anlamadım seni banladım diyor. Uğraştır abi. Biliyorsun değil mi? Account'unu banlıyorlar. Oyunlar da gidiyor.
Yani hiçbir şey ne olacağı belli değil 20 evet. Sene sonra. Veriyorsun paraları ama bakalım.
Yalnız account banlama ne güzel şeyler konuşuyoruz ha. Hesabını demek yok. Bu arada elektrikli jet Vitol'u gördünüz mü videosunu? Gördüm. İzlediniz mi? Biner misiniz abi öyle bir şeye? Ben pek bilinebilecek bir şey gibi görmedim. Uçan tabut gibi ya.
Uçan araba falan diye başlık atanlar var yurt dışında.
Uçan tabut daha...
yani bu, benzer çok konsept var. Yani 4-5 yıldır benzer. Evet. Hatta Terra Fly bir tanesinin haberini ben yazmışım 3-4 sene önce.
Kısaca şöyle özetleyebiliriz. Elektrik motorlu uçan nesne.
Bir de şöyle bir şey var. Şimdi dronlar, dronlar o kadar popüler oldu ki her şeyde drone diyorlar. Her şeyde drone. Yani bunun drone ile alakası yok.
Bunu uçan araba diyen var ya.
İşte uçan araba diyen de var bunun açıkçası bakıldığında. Biz fuarlarda ne görüyoruz? Adam şey... yine... minicik, yani minik bir helikopter var araca, altına pervane takmış, insan taşıyan drone diyor. Şimdi yani hani, o bildiğin artık helikopter bakıldığı zaman. Ya bana pek güvenli gelmedi açıkçası.
Bana da zaten içinde insan falan uçurmamışlar. Alet kendi zor uçuyor. Tam uçan tavuk yemin ederim ya. Başka bir şey değil.
Öyle değil mi şimdi? Onun 5 kişilik versiyonu.
Yaparlar, belli de olmaz da ne bileyim.
Yalnız ulaşımı çözeceğiz diye bayağı bir kanatlanma çabası var ya. Böyle sağda
solda. Maliyetleri çok düşmüş bunların. Jetlerle ve helikopterleri kıyaslandığı zaman.
Dubai'de falan ulaşım. Da şeyde var bir tane de.
Tamam, Dubai'de kullanıyor. Bir iki
başka
tane
bir yerde daha vardı galiba.
Yok, uçan Dubai'de... taksi mi ne diyorlar ona hatta.
Yok pek mantıklı gelmiyor bana ya.
Ama olacak yani bence.
Otonom versiyonu da yapacaklar.
Her şeyi otonom ama %100 güvenli hale getirdikleri zaman.
Çok yakın zamanda beklemiyorum. Ne yalan söylüyorum. Havayı bu kadar işgal edecek araç.
Onunla ilgili çünkü kurallar belirlenmişti. Bunlar nereden kalkacak, havada ne kadar irtifa uçacaklar, ne olacak?
Şey gibi değil bu. Ne diyoruz? Otonom araçlarla, otomobillerden bahsederken normal insanların kullandığı araçlar trafikte aynı anda seyredebilecekler belli bir süre boyunca. Sonradan hepsi otonom olacak zaten yıllar sonra da. Şimdi havacılıkta abi bir şeyin otonom uçuyor, bir şeyde pilot kullanıyor. Pilotun gittiği rotalar, motorlar onlar karışık işler. Yani 50 yerden izin alıp kalkıyorsun.
Ama onlar da otomasyona bağlı.
Abi rotandaki herhangi bir değişikliği haftalar önceden bir sürü uluslararası kuruma bildirmek zorundasın
bir
ya.
Bir de uçuştan o kadar korkan insan var ki. Mesela pilotun olmadığı bir uçağa ben eşimi imkansız sokamam. Pilot olacak orada. Hatta pilot gençse falan ürküyor, daha çok korkuyor.
Bunu nereden görüyorsun? Çok zorunlu görmek.
Ya o kapıdan girişte gözüküyorlar ya, orada oturuyorlar koltuğa falan. Korkan adam bakıyor, ben bakmadığım için hiç oralara. Yurt içi uçuşlarda falan uçaklar küçük abi, dolmuşum biraz daha işte şekil değiştirmiş.
Adam fly simulator'u bitirmiş gelmiş falan.
Onun fly simulator'u küçümse mi lan, yine iyi bir eğitim aracı
bu. Bu arada Rus Terminator Fedor'u gördünüz mü?
Gördüm
ben de
yani. Bildiğin harbiden Terminator olmuş o yani. O Skynet'tekilere benziyor
bana. Ya bak bu Fedor'un son silah atan bir versiyonunu gösterdiler. O da 50 tane oyuncak araba gösteriyor, ondan sonra bunu gösteriyor tamam mı? Fedor böyle tak tak tak ateş ediyor, hedefleri düşürüyor. Bu Fedor'un bir tane motosiklet kullanan versiyonu şey var, videosu var.
Araba
Putin'in orada bir bakışı var. Gördünüz mü siz onu?
Onu görmedim.
Putin böyle uzaklara dalmış bakıyor tamam mı? Koskoca federasyonun alet işte diye. Çünkü alet uzaktan kumandalı belli yani. Hiçbir yapay zeka falan olduğunu düşünmüyorum o tarafta ve zor hareket ediyor. Bir de şey diyorlar alet işte. Rusya'nın uzaydaki bilmem nesi. Evet uzayda olabilir. İçinden hani bir adam kontrol ederse. Ya
belli bakışlar, görebilir. Çok sınırlı şey değil.
Evet, yapabilir ama.
VR'la falan da götürürsün.
Fedora direkt böyle bir robota silah verip ateş ettirmek bak tam Rus işi. Amerikalılara dikkat et, zıplarken hoplarken gösteriyor tamam mı? Sempatik yapmaya çalışıyor. Bunlar direkt silah vermişler. Hareket edemiyor. Araba şakır şakır ateş ediyor.
Sen de şimdi Amerikalılara sempatik dedin de o Boston Dynamics'in falan bildiğin koşan canavarları var ya.
Tamam canavarları var da onun üstüne hiç Makio tüfekle ateş ederken gördün mü?
Onu görmedik.
O korkunç koluyla bile korkunç.
Ama görmene gerek yok zaten. Adamın oradaki amaçlarından birisi daha silah çıkarmadan seni ürkütmek.
Olsun. Amerika diyor ki biz bunu silah için yapmıyoruz diyor. Aslında silah için yapıyor. Evet. Ama Rusya diyor ki biz bunu silah için yapıyoruz.
Sen bütün küresel sistemi çözmüşsün.
Rusya Amerika'yı korkutmaya çalışıyor. Amerika da kendi halkını korkutmamaya çalışıyor.
Aynen değişik bir olay.
İkisi de zaten insanlığı ürkütme, korkutmak ya da tehdit olmak için yapamamış. Hepsinin bir iyi niyeti var.
Kendini koruman için. Kötü niyetli insanlar kendini korumanı istiyorlar.
Ama DARPA'dakiler, Boston Dynamics'tekiler bunları aile aile döver yani Fedor'u ağzını burnunu kırar bence.
Bir dövüş düşsene ne güzel olur ha.
Aslında öyle bir şey olacak ya.
Yani herkes robotunu yapacak abi. Meydanda savaşacaklar. Toprağa robot verdim turması. Bir de toprak savaşı. Hani verdim mi adayı gitti filan.
Robot turnuvası olacak tamam mı? Birinci ligi falan olacak bunun. Dünya kupası gibi. Her ülke katılacak. Bizde de var hatta.
Aslında var ya uluslararası yapsınlar abi.
Devletler yarışsın bir de tamam. Devletin işte bizden TÜBİTAK işte oradan evet. Boston Dynamics Çin'in.
Yumruk yumruğa girsinler abi ya.
Savaş mavaş da olmayacak ya. Direkt
sana bir şey söyleyeyim mi? Dünya kupasından fazla izlenir.
Fazla izlenir.
Tabii canım.
Dünya kupasından fazla izlenir abi.
Japonya'da hatta var böyle. Tırt robotların
savaştığı. Evet ama ben tırt robot istemiyorum. İnsansı robotlar savaşacak.
Ha bir ara Mac'lerin savaştığı bir şey vardı. Amerikalı bir firma.
O yalan Japon oldu biliyorsun.
Viral miydi o?
Ha, viral gibi bir şey.
İnsansı robotlar savaştığı ama hakikaten çok izlenir ya.
Kesin. Çok izlenir abi. Deli gibi izlenir. Bir de dediğin gibi.
Koparacak parçalacak.
Hükümetler seviyesinde abi. Firmalar seviyesinde değil. Direkt Amerika, Rusya hani böyle. Rocky Balboa'nın karşısında abi, Rus boksör gibi.
Hocam, bütün ülkeler şimdi tek tek robotunu koyar. Amerika kepeğin gibi açar. 1000 tane robot.
Görelim abi.
Görelim işte bence değişik olur.
Skynet'te ilk gidecekler biz olacağız ha.
Abi Google Earth yenilendi denediniz mi?
Çok güzel olmuş.
Ben denemedim bu arada.
Yok sadece ben videosunu izledim. Denemedim çok ben de videosunu duruyor, çok evet. Güzel duruyor gerçekten.
Müthiş duruyor ne ya.
Eklentiler var.
Sen videoyu da izlememişsin anladığım kadarıyla.
Ben kullanıyorum zaten Google Earth'te yani bayağı gelişiyor sürekli.
Bu şey oluyor. Oğlum, programın sonuna geldik. Programın sonuna geldik. Kapatabiliriz burayı.
Yani evet. Son halini falan.
Bayağı gelişmeler oldu bizim farkındayız.
Bayağı gelişti. Çok. Ay bu gelişiyor. Ben bugün açıyorum bir şey var, bir gün açıyorum başka bir şey var falan. Üç boyutlu hale getirmişler haritanın çoğunu ya.
Bayağı öyleydi zaten. Çözümlü. Benim bildiğim de o yani. Yok, şehirler bayağı bildiğin üç boyutluydu.
Bayağı değişmiş abi.
Yani şeylerle başladık.
Bir video izleyeydin be Gökhan'ım. Hayır. Başını programı durduramadık daha. Ne yapacağız?
Landmarklar işte o kültürel mirasların falan ilk
başta. Landmarklar falan.
Üç boyutlu hale geldi.
Ya program bayağı bir Turkish English oldu ha.
Dur Landmark dedi kendimizi şöyle
zaten. Ya şimdi teknoloji yurt dışından takip edince de böyle dil alışkanlıkları oluyor işte, tabii.
Ya var ya şu an. Sen niye bizi okumuyorsun da yurt dışından takip ediyorsun teknolojiyi, donanım haberi? Biz Türkçe
kaynağı orası Allah olduğu için ya, hep beraber bak. Orayı takip ediyorsun abi.
Var özellikle şu olabilir bu şimdi.
Biz geliştirsek.
Mesela belki ilkokullar coğrafya derslerine falan insanlara, öğrencilere bir şeyler göstermek açısından faydalı olabilir. Çünkü bayağı güzel modellemişler.
Çok yani iyi olmuş. Evet.
Çok iyi olmuş. Eğitim amaçlı da kullanılabilir. Çok merak ettiğim bir yeri görmek için de kullanılabilir.
Abi bu oyunlardaki, simülasyon oyunlarındaki şehirli direkt bunu bundan ver. Stream et yani oraya.
Bir ara Google'un kendi 3D programı vardı. Direkt kendi binanı tasarlayıp evet. Fotoğraftakiyle aynıysa Google'da onaylıyordu. Onu haritaya 3 boyutlu olarak koyuyordu. Ve çok kolay bir programdı.
Abi burada şey kullanıyorlar. Mı? Askeri teknolojiler. Bu ilk kruz füzelerinde kullanılan teknolojilerden bir tanesi bu. Kruz füzelerinin de artık teknolojisi nasılsa. Kruz füzelerini ben şey zannediyordum. Dedim, GPS sinyalleriyle gidiyorlar. İşaretlerine hedefi vuruyorlar diye düşünüyordum. Kruz füzeleri meğer şeyle çalışıyormuş. Hedefe bakıyormuş abi. Eğer hedef doğru hedefse resim bakarak yani görerek analiz edip hedefi öyle vuruyormuş. Tamam mı? GPS çünkü kapanabilir. Jammer'larla karıştırılabilir sinyal. Kuru süzesi yine gidip hedefi vuruyor. Çünkü yolu falan da biliyormuş o. Yola da bakarak gidiyormuş. Yani sen nasıl evine giderken GPS sinyali falan yok. Aa bu binayı biliyorum buradan sola döneceğim sağa döneceğim diyorsun. Aynen kuru süzesi de öyle onu buluyormuş. Onun haritalamasını yaparken de uçaklar uçarken bir yerin birçok açıdan fotoğrafını çekiyorlar. Birleştirip 3 boyutlu haritalar oluşturuyorlarmış. X3D haritalar özelliğinde gösterilen o 3 boyutlu özellik bu kuru süzelerindeki teknolojiydi. Bu da aynı teknoloji. Çok yakın irtifadan uçan uçaklarla çekilen fotoğraflar bilgisayardan analiz edilerek 3 boyutlu haritalar haline getiriliyorlar. Hani bazı ülkeler diyor ya bu güvenlik açığı yaratıyor artık sıkıntı yaratmaya başladı diye. Bir zamanlar Amerika'da elinde olan teknoloji bugün kuru füze üretirsen eğer yükle füzeye Google Earth'ı göre göre gitsin.
Yanlış biliyorsam bizim Roketsan'ın geliştirdiği o lazer güdüm ciltlerde de benzer teknolojiler. O etrafı modelleyerek gidiyor. İDEF 2015'e gösterdikleri demoda. Hafızam beni yanıltmıyorsa işte öyle bir şey var.
Kuruz füzelerine var. Lazer güdümlü füzeler lazer güdümüne doğru gidiyorlar. Yani hedefe
yok, doğrudur.
Doğru
gidiyor. Onun gösterdiği bir videoda.
Engebe görüyor onlar.
Engebe görüyor. Tabii. Ortam taraması yaparak engebe görüyor.
Radarların sayesinde engebeyi görüyor ama nerede olduğunu bilmiyor. Onun nerede olduğu nasıl? Lazere
lazer
doğru
gidiyor. Lazer,
lazer hedefine aynen. gidiyor. Bu güdümlenme olayı gerçekten çok farklı bir şey. Yani düşünsene. Füzeye neredesin diyorsun. Bakayım abi diyor. Ben buradayım diyor yani GPS'den.
Bir de nasıl bir işleme kapasitesi var? Hayvan gibi hızla giderken real time olarak.
Ay dişi bambaşka bir olay. İş özelleştirilmiş olaylar. Ben de okuduğumda çok şaşırmıştım. Yani adamların bir de bunu kullandığı yıllara bakıyorsun. Sen daha ağzında emzik evde beklerken adam dünyayı görüp gezen kuru füzesi falan üretmiş. Yani savaş teknolojileri akıl almaz düzeyde. Aselsan'da bir tane askerlerimiz için dış iskelet üretiyor. Daha doğrusu bir konsept aşamasında Asya isminde. Buna exoskeleton diyorlardı değil mi?
Exosuit
ya da exoskeleton. Evet, exoskeleton
diyorlar. İskelet sistem
işte. Iron Man elbisesi diye adlandıran da var.
Ya
da
yok tam öyle değildi.
Call of Duty Advanced Warfare.
Bu gördüğümüz video yalnız Amerikan askerleri için geliştirilen versiyon. Benzeri olacak bize de. Bir video olmadığı için bunu koyduk. Konsept fotoğraflarda bir şey anlaşılmıyor çünkü. Bunlar nedir arkadaşlar? Bir dış iskelet bu. Bir robotik elbise giyiyorsunuz. Aslında şey oynadılarsa Call of Duty Modern Warfare'i orada görmüşlerdir. Değil mi?
Evet, Advanced Warfare.
Advanced Warfare'leri pardon. Bir exosuit giyiyorsunuz. Bu sizin yeteneklerinizi geliştiriyor. Yani daha ağır kaldırabiliyorsunuz. Sırtınızdaki yükü hissetmiyorsunuz. Daha uzun süre yürüyebiliyorsunuz.
Makineden bir kas sistemi giyiyorsunuz aslında.
Evet. Aslında öyle destek bir şey. Sistemi. Bizim de geliştirme aşamasında olmamız en azından fikren bir şeyin ortada olması çok önemli. Çünkü gelişmiş ülkeler bunun için çalışmaları yıllardır yapıyorlar.
Ya sonucunda
buna da şey diyorlardı ya işte sakatları yürüteceğiz.
Değil mi? Şimdi olay buna geldi.
İş makineleri yerine işte insanlar artık kendileri kaldıracak.
Japon versiyonları o şekilde. Amerikan versiyonu asker giymiş koşuyor.
bina kadar zıplıyorlar falan.
Evet.
Sonuçta tabii askeri ekstra fonksiyonlar kazandırıyor. Bu güzel bir şey. Hem özellikle operasyondaki askerin daha fazla mühimmat taşıması anlamında destek oluyor. Hem de bazı versiyonları mesela daha hızlı koşmasını ya da daha yüksek zıplamasını vesaire sağlıyor.
Tabii o yüksek zıplama olayı şeyde var. Sadece Call of Duty'de var. Bizimkiler sadece şu anda aşırı.
Tabii çünkü hani
Call of Duty'de zombiler de giymiyoruz
ama. Tabii diğer taraftan şey de var. Bu ağırlık kaldırma için güzel bir şey ama mesela Amerika ile ilgili çıkan haberlere bakıyorsun. Mühimmatı nasıl hafifletebiliriz de peşine evet. düşmüş durumdalar. Bunları yapmak önemli ama diğer taraftan o taraftaki çalışmaları da takip etmek gerekiyor.
Önemli.
Aslında bir de exosuitli boks maçı yapacaksın.
Egzosuitli de. Ya abi işte bu teknolojileri böyle yarıştıracaksın ama insanlar birbirine bir şey yapmasın ya. Bırak robotlar yapsın.
Robotlar iyi ya.
Onu izleyelim. Sketcher'ı gördünüz mü videosunu?
Ben resimlerini gördüm. Yani videosunu izledim mi?
Google'ın yapay zekasını anlatmıştık ya. Sen çiziyorsun, o da benzetiyor diye. Sketcher bence daha mantıklı bir şey olmuş. Bir kağıda noktalar çiziyorsunuz. O sanal gerçeklik, arttırılmış gerçekliğin kağıdı tanıyabilmesi adına. Herhangi bir yere 4 tane 5 tane nokta çizmeni istiyor. Sonra telefonu tutuyorsun abi ona. Çizmek istediğin resmi telefondan seçiyorsun. Kağıdın üstünde o resmi gösteriyor. Sen de elinden şeklin üstünden geçiyorsun bakarak. Ve böylece bir kız arkadaşının resmini falan yapabilirsin. Orada bir panda çizmiş adam ama bence yani özellikle lisede okuyan, üniversitede okuyan genç arkadaşlarıma sesleniyorum buradan. Sevgilinize böyle bir jest yapmak istiyorsanız alın bu uygulamayı, kurun.
Onunla ilgili bak aklıma ne sardı.
Fotoğrafına bakarak resmini çizsinler.
Bir tane film var. Transformers'ın ilk serisinde oynayan Shia LaBeouf, o çocuğun bir filmi vardı. Bu Şahin Gözlü oynadı galiba Türkiye'de. Yapay zeka savunma sistemine, evet. Yapay zeka devreye giriyor. Çocuğun abisini öldürüyor çünkü görevler
vesaire. Oraya nasıl geldik herhalde ya?
Şuradan geldim. O çocuk şöyle bir şey var. Bende nasıl hafıza varsa beyin bedava. Şimdi durum şu. Metroda bir kız hoşuna gidiyor. Seyahat süresi boyunca kızın karikatürünü çiziyor. Kalemini çiziyor. Altına telefon numarasını yazıyor. Kız inerken onun eline veriyor.
Evet, bu iş gerçekten fantastik olur. Siz de böyle ağırla yaparsınız ama ilk önce resmini çekmeniz lazım. Orada sapık diye bulup döverlerse.
Tabii modellerde şeyi göreceğiz bunlar yaygın açıkta tabii. O kağıtların ne kadar pahalı olduğunu.
Kağıt pahalı değil, ama bunda... standart kağıt.
Ha o zaman tamam okey. Ben bunu farklı kağıt
olduğunu izlesen anlarsın nasıl bir şey biliyor musun? Sen cep telefonunda kağıdın üstünde resim varmış gibi görüyorsun. Böyle bakarken üstten geçiyorsun artırılmış gerçeklik.
O zaman kopya şekilde çiziyorsun ya direkt.
Abi ne zorlandım. Ben videoların linkini koyuyorum arkadaşlar oraya. Bir bakın diye.
Yok, resmin üstüne kağıdı koyup üstünden çizersin ya.
Aynısını gibi evet. Işte.
Onun
augmented. Karbon kağıdın bir versiyonu. Yeni nesil versiyonu.
Değişik versiyon. Neyse ben geçiyorum onu. Bayağı bir keyfimi kaçırdım.
Hadi kalk gidiyoruz ya.
Ay bu ne? Ancestors to Human King Odyssey.
Okusan anlayacaksın bir şey. Oku arkadaş ya.
Yeni duyurulan oyunlardan bir tanesi. Bunu Assassin's Creed işte Ubisoft ekibinden ayrılmış yapımcılar falan geliştiriyorlar. Kendi stüdyolarını kurdular. 30-35 kişilik falan. Yine Fransa'dalar. Geliştiriyorlar. Hani ilk görüntüyle yine mi Far Cry benzeri bir oyun gelecek? Far Cry Primal benzeri bir oyun mu gelecek acaba diyorsun ama buradaki atmosfer falan bayağı efsane. İzledin mi?
İzlemedim ben de.
Al işte.
Niye izlemiyorsun abi?
Ya video var ya. Değişik bir şey oldu bu bölüm. Video izlemeyenlerin bölümü gibi bir şey oldu.
Atmosfer falan çok iyi. Hani burada şey konu alınıyor. İşte 10 milyonla 2 milyon yıl öncesi insanlığın ilk hikayelerinden bir tanesi olarak falan böyle. Hani insanlığı derken de burada artık bayağı akıllı bir halimizi görüyoruz herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü böyle hani teaser tadında hızlı hızlı geçilen kısa sahnelerle de gösterilmiş falan. Oradaki yaşam şartlarında hayatta kalmaya çalıştığımız biraz daha gerçekçi bir hali gibi duruyor.
Ne edilerek beni şu hayatta kalmanın ya?
Atmosferi falan maymun bayağı güzel.
Burada ne?
Zaten burada bir Darwin teorisinden yola çıkarak bir şey var. Değil yani, mi şu logoda?
Tam maymun olması da muhtemelen ara formlar falan herhalde. Ancestors'a dediğine göre hani atalarımız gibi.
Ara formlar dedi.
Oradan yine kendimiz herhalde.
Bu arada muhtemelen. Ubisoft iki tane yeni stüdyo açıyormuş. Bu şekilde mi açacaklar? Ayrılanlar mı açıyor?
Yok, Ubisoft'un kendisi açıyor ama çok ilginç bir gelişme. Çünkü baktığın zaman Ubisoft'un son dönemde çıkmış olan çoğu oyunu Ubisoft'un beklentisinin çok altında kaldı.
Evet.
Watch Dogs'undan tut işte Wildlands'ine, işte başka neler çıkarmıştı bunlar. Bir iki tane daha var ve hani şey yapıyorlar. İşte DLC çıkarttık, ek paket çıkarttık. Onun bile
kimse oynamıyor. Evet.
Konuşulmuyor hiçbir şekilde. Ve hani bayağı bir vurgun yediler bence bu son dönemdeki 2016-2017 dönemlerindeki oyunlarından.
Hisseleri satalım mı?
Ama hala şey yapıyorlar. Stüdyo açıyorlar yani.
Ben abi bununla ilgili bir örnek vereyim. Gerçek dünya koşullarından. Bugün taksiye bindim. Genç bir arkadaş. Bizler yaşında aşağı
yukarı. Bu arada bak Erdi sana hayran kaldım bu bölümde. Birinde bir adamın kardeşini öldüren robota atladık resim çizme programından. Burada da...
Bak burada ama şimdi şöyle bir şey var. İşten nasıl dedim? Çünkü genç bir arkadaş olduğu için merak ettim açıkçası. Abi işte şöyle böyle dedi. Sonra bir telefonu çaldı. Abi dedi ya diğer o 2-0 arabayı aldık değil mi? Onları hemen şoför bulalım, servise verelim vesaire. Sonra kapattı dedim kusura bakma kulak misafir oldum istersen yanına oturdum.
Dinlemiş bir taraftan
yok ya şimdi yanımda otur ya abi ne yapayım? Dedim bir öyle böyle diyorsun şimdi 2 araba falan. Abi dedi ticaretle para harcamadan para kazanılmaz dedi. Yani Ubisoft'ta şu an onu yapıyor muhtemelen.
Taksiciden.
Allah razı olsun Erdi ya. Çok teşekkür abi. Ederim ya. Vallahi.
Yani tabii ki. Sonuçta bunların bir getirisi olacak. AAA oyunlar falan yapacaklarmış bunlar. Bir grup Wildlands'e odaklanacak mesela. Onunla ilgili eklentiler falan yapacak. Diğer grupta...
Abi sınızda şimdi 5-10 milyon... Yok sen sözünü bitir, şaka yaptım.
Ya, daha sınızın önce 5'i de bir örnek vereceğim.
Sattıkları oyunlarla falan yürüyorlardır herhalde muhtemelen.
Evet, büyük ihtimalle.
İhtimalle olarak yürüyorlardır.
Abi sınızda şimdi 5-10 milyon satmış. Bu beni şaşırttı.
İyi satmış çünkü bir de modlanabiliyordu.
Ben sadece gün oynuyor zannediyordum bunu.
Ben de bayağı oynadım da.
Artı 9.9 milyon daha var abi.
Evet.
Yani Civilization iyi satmış. Rocket League de mesela aynı şekilde.
Evet. 30 milyon abi. 30
milyon. 30 milyona ulaşmış. O da 10 milyon falan satıyor.
Yapımcıları ne kazandı ya. Var ya. Oyun sektörü de ne değişik bir şey abi. Sen bir tarafa oturuyorsun işte Crysis'i yapıyorsun. Ne bileyim Wildlands için uğraşıyorsun 50 kişi falan. Sonra adamın diyor ki arabalarla top oynadın. Topu takla atarak vurdun bir oyun yapıyor.
Bu
ilk oyunu daha fazla kazanıyor senin.
Bu arada ilk oyunları değil biliyorsunuz. Hani daha önceki oyunun adını bak söyleyeyim. Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Böyle bir oyunla, böyle bir isimle çıkıyorlar. Oyunun SMS'i okunmuyor. Sonra Rocket League diye çıkıyorlar. Yani isim de tabii ki önemli. Tabii şans da biraz önemli.
Aa, i̇şte bence pazarlama da önemli falan. Roket takımına acaba şey mi yaptı insanlar ilk bir kurullar ya?
Ya Rocket League hani eğlencesiyle popülerliğine ulaştı bence. Ve fiyatı da çok fazla değil de. Steam'de PC versiyonları 31 TL, PlayStation'da 60 TL.
Abi Oğuz'u tanıyorsunuz Musakka. Bizim hani Call of Duty dendiği zaman saygı geçtiğimiz kişi FPS'de falan. Yani kişilik olarak da çok severim zaten de. O adam bile bana arada şey diyordu. Ya hacı şimdi ona giriyorum sus filan diyor chatte. Öyle giriyor konuşamıyorsun adamla. Rocket League oynuyor adam ve beni susturuyor. İşte buradan sistem ediyorum ona. Bu
buradan ona selamlar.
Kırdı beni. Evet programın daha sonuna geldik ama şöyle üzücü bir şey oldu. Şimdi kimin hatası bilinmiyor.
Benim değil.
Benim de değil.
Sen bir kameranın etrafında geziyordun.
Sizin kaydına basmışız. Kameranın kaydına basmamışız. İkinci yarıda. Şimdi de hiçbir şey oldu.
İş gücü eksikliği sebebiyle abi. Arada bunlar atlanabilir ya.
Evet olabilir gerçekten. Bizim bir kameramanımız yok ya ama siz bakmayın. Biz Türkiye'nin...
Ama şöyle oldu.
Şunu anı nasıl oturtalım ya şuraya?
Biz onun videoları... çocuk da ne yapsın burada biz sohbet ederken.
Biz videoları izleyemedik. Siz doya doya izleyin diye.
Size bol bol video verdik arada.
Ya bazı isimler kötüydü abi. O esnada görünmek istemedik sanki biraz. Acaba öyle mi oldu? Öyle de olmadı herhalde ya.
Değişik bir şey oldu arkadaşlar. Bu bölüm çok üzücü.
Yarısında görüntü yok.
Evet değişik
teknik
bir şey oldu.
Teknik sıkıntılara kurban.
En azından sesimiz iyi.
Teknik sıkıntı değil bu. Bu keko sıkıntısı. Neyse artık. Burada bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.